Sayfa 369. 30. bölüm. Türk-Rus antlaşması. Köprüyü geçinceye kadar ayıya dayı demeli. Bu meşhur bir Türk atasözüdür. Deli Petro'dan ve onun genişleme siyasetinden bu yana her kuşak bir Türk-Rus savaşına şahit olmuştur. Şimdi Batı tehdidi altındaki Kemalistlerle Bolşevikler de tarihlerinin bu dönüm noktasında birbirlerine yaklaşmak için ihtiyatlı adımlarla bazı köprülerden geçmek zorundaydılar. Mustafa Kemal de Anadolu'ya ayak bastığından beri sırf müttefiklere karşı koz olarak kullanmak için bile olsa Sovyetlerle bir anlaşmayı ciddi şekilde düşünmeye başlamıştı. Ruslar Türk devrimine karşı ilk başta olumlu bir tepki göstermişlerdi. Bunu resmen kendi devrimlerinin bir benzeri ve Müslüman dünyasına yayılışı şeklinde yorumlamışlar. İzvestiya'da, Asya'da ilk Sovyet ihtilali diye müjdelemişti. Birbiri ardından Denikin ve Vrangel ordularıyla müttefik müdahalesinin tehdidi altında bulunan Bolşevikler için Türkiye'nin stratejik bakımdan önemi büyüktü. İtilaf devletleri Türkleri olduğu kadar Rusları da ilgilendiren Kafkasya bölgesine iki taraf arasında bir mendirek gibi kendi birliklerini yerleştirmiş bulunuyorlardı. İhtilalci bir Türkiye Rusların açık olan yanlarını koruyabilirdi. Sivas Kongresi'nden sonra Mustafa Kemal Sovyet Rusya'ya gayri resmi bir temsilcinin gönderilmesini ve Sovyetlerden para ve silah yardımı almak imkanlarının araştırılmasını uygun görmüştü. Bu iş için eski iddiatçılardan ve Enver Paşa'nın amcası Halil Paşa seçildi. Bir parça da onun çabasıyla 1920 yılının ilk aylarında Anadolu'ya Ruslardan az da olsa bir yardım gelmeye başladı. Lakin İngilizler 1920 baharında giriştikleri saldırı hareketiyle Mustafa Kemal'in Sovyetlere ilk olarak resmi ve ciddi görüşme teklifinde bulunmasına yol açmış oldular. İstanbul'un işgali, Sevr Antlaşması koşullarının açığa vurulması ve bunun doğurduğu savaş, Sovyetlerden bir an önce yardım almayı gerektiriyordu. Kazım Karabekir Paşa başkanlığındaki bir heyetin Bakü'ye gönderilmesi olumsuz bir şekilde sonuçlanmıştı. Büyük Millet Meclisi'nin kurulmuş olması Mustafa Kemal'e Moskova'ya resmi bir diplomatik heyet göndermek gibi daha kesin bir adım atmak fırsatını verdi. Bu heyete Harciye Vekili Bekir Sami başkanlık ediyordu. Bekir Sami Çerkes soyundandı. Babası da Rus ordusunda generalken Çarlık rejimiyle bozuşmuş ve Türkiye'ye sığınmıştı. Mustafa Kemal ayrıca Lenin'e bir mesaj yollayarak diplomatik ilişkilerin kurulmasını teklif etmiş ve emperyalizme karşı mücadelesinde Türkiye'ye yardım edilmesini istemişti. Bir süre sonra Çiçeri'nin imzasıyla bir cevap geldi. Çiçer'in bu mektubunda Misak-ı Milli'yi tanıdıklarını ve Millet Meclisince emperyalist hükümetlere karşı sizin giriştiğiniz askeri harekatla bizim çabalarımızın birleştirilmesi yolunda alınan kararı kabul ettiklerini bildiriyor, diplomatik ilişkilerin ve konsoloslukların hemen kurulmasını teklif ediyordu. Toprak konusunda iki tarafı da ilgilendiren bölgelerde bir referandum yapılmasını ve Türkiye ile Ermenistan ve İran arasındaki sınır sorunlarının çözümünde Rusya'nın aracılıkta bulunmasını da ileri sürüyordu. Bu teklifleri prensip olarak kabul eden Mustafa Kemal bir karşı teklifte bulunarak doğudaki Türk vilayetlerini Ermenilerden geri almak için girişilecek askeri harekata karşılık Rusya'nın Azerbaycan üzerindeki haklarını tanıyacağını bildirdi. Sonuç olarak ortak mücadelemiz uğruna kuvvetlerimizin düzenlenmesi için para ve silah yardımı istedi. Bu arada Kazım Karabekir'in Ermeni işgalindeki bölgelere karşı sabırsızlıkla girişmek istediği, Mustafa Kemal'in de Haziran sonunda başlamasını uygun gördüğü harekat, bu karşılıklı pazarlık yüzünden geri bırakılmıştı. Böylece yine bir süre daha bir şey yapamadan beklemek zorunda kalan Karabekir Paşa, gittikçe sabırsızlanıyor, sinirleniyor ve şimdi mevcudunu 17 alaya yükselttiği çocuk ordusuyla kendini avutuyordu. Moralleri bozulmasın diye işsiz duran askerleri arasında çiçek düzenleme yarışları yapıyor, onları yemek masalarını türlü renkte çiçek buketleriyle süslemeye teşvik ediyordu. Çiçeklerle uğraşmak insanlar üzerinde çok iyi etki yapar. Özellikle sert ve sinirli olanları yatıştırmaya yarar diyordu. Böyle bir kenarda kalmış olmak Kazım Paşa'nın sinirlerini germişti. Şimdi boyuna Mustafa Kemal'in memleket işlerini yönetişini tenkit eden sayısız telgraflar çekiyordu. Aslında zaman Mustafa Kemal'in lehine işliyordu ama Kazım Paşa bunu anlayamıyordu. O Erzurum'da ordusunun böyle iş görmez durumda bırakılmasına ateş püskürürken, Yüksek Konsey Paris'te şehrin ve vilayetin özgür ve bağımsız bir devlet kurmaları için Ermenilere verilip verilmeyeceğini tartışıyordu. Ancak bu bağışı askeri bir hareketle desteklemeye hazır olmadıkları da ortaya çıkmıştı. Başkan Wilson'dan Ermenistan sınırlarının tespitinde hakem olması rica edildi. Lakin onun neden sonra bildirdiği kararın artık gerçekle hiçbir ilgisi kalmamıştı. Kemalistlerle Bolşevikler el ele, bundan böyle Asya haritası üzerinde bağımsız Ermenistan diye bir yer olmayacağını çoktan kararlaştırmış bulunuyorlardı. Türk siyasi heyeti Karadeniz'de ve Rusların savaş ve ihtilal yüzünden bozulmuş demir yollarında 70 günlük dolambaçlı bir yolculuktan sonra Temmuz'da Moskova'ya varmıştı. Biraz da bu yolculuğun güçlüğünden ve işlerini bozduğundan yakınarak Anadolu'ya silah gönderilmesi için derhal bağımsız Gürcistan ve Ermenistan cumhuriyetlerinden geçit verilmesini istediler. Sözlerine buraya sadece yardım almak için değil, bir ittifak anlaşması yapmak için gelmiş olduklarını da eklediler. Ruslar işi savsaklıyor, kaçamaklı cevap veriyorlardı. Çiçerine bakılırsa, Ruslar Türkiye'nin savunmasına yardıma kararlıydılar. Ancak şu sırada bir yandan Vrangel ordusunun, bir yandan da Polonya'da İtilaf devletlerini yarattıkları tehlike kesin bir anlaşmaya varmayı geciktirebilirdi. Çok geçmeden Rusların Türkiye'ye yardımı, Türk topraklarından bir parçasının Ermenistan'a verilmesi için pazarlık konusu yaptıkları açıkça anlaşıldı. Tabii sonradan bu toprakları kendilerine mal etmek niyetindeydiler. Heyet Lenin tarafından birkaç haftalık bir gecikme ile kabul edildi. Lenin, ulaşım yollarının açılması ve genellikle Türkiye'ye yardım konusunda daha anlayışlı davrandı. Lakin Rusya'nın Ermenistan ve Gürcistan üzerinde yakın gelecekteki niyetlerini de gizlemedi. Türkler Sovyet Rusya'nın eski çarlık siyasetini bu sefer savaşla değil de barışçı yollardan sürdürmek istediğini anlamışlardı. Bekir Sami Bey, Ankara'ya gönderdiği bir raporda Rusların her an için Ermenistan hükümetini devirebileceklerini bildirdi. Bu yüzden Anadolu'dan girişilecek harekata hemen başlanmalıydı. Mustafa Kemal bunun üzerine mecliste bir açıklama yaptı. Kendi görüşüne göre bugünkü Rus siyaseti, İslam alemini iyi niyetlerine kandırarak Türk nüfuzunun yayılmasını engellemek, Batı'ya karşı Türk devrimini kendi eseriymiş gibi göstermek ve sonunda komünizmi Türkiye'ye yerleştirerek peyk devlet durumuna getirmek amacını güdüyordu. Öte yandan hem Batı'dan hem de Müslüman milletlerdeki Bolşevik düşmanlığından çekinen Ruslar, Türklerle iyi geçinmek zorundaydılar. Bu bakımdan eninde sonunda bir anlaşmaya yanaşacaklardı. Mustafa Kemal bir tek kuruş ve bir tanecik mermi şeklinde de olsa yardımın hemen başlaması ve Karadeniz yolundan gönderilmesi gerektiğini bildirdi. Ruslar bol cephane yardımı yapacak durumda olmasalar bile hiç olmazsa verecek altınları vardı. Bundan başka Moskova razı olsa da olmasa da Ermenistan'a karşı kesin bir harekete girişmek şarttı. Bu arada Ruslar Müslüman komşularına bir yandan yaranıp bir yandan da gözdağı vermek niyetiyle Doğu milletlerini Eylül ayında Bakü'de bir kongreye çağırmışlardı. Mustafa Kemal buraya kalabalık bir heyet gönderdi. Ruslar da eskiden Enver Paşa'nın yaptığı gibi Hindistan sınırlarına kadar uzanan bir Müslüman birliği düşüncesini koz olarak kullanmaktaydılar. Enver Paşa da tabiatıyla bu işte bir rol oynamaya can atıyordu. Almanya'dan Cemal Paşa ile birlikte Moskova'ya geçmişti. Enver boyunun kısalığını örtmek için başına giydiği upuzun siyah bir fesle Moskova sokaklarında ve hükümet dairelerinde dikkati çekiyordu. Bakü'de çoğu Rusya'ya pek güvenmemekle beraber ondan bir şeyler koparmak isteğinde olan Müslüman liderler arasında Enver de vardı. Enver Paşa daha önceden Mustafa Kemal'le mektuplaşmaya girişmiş, kendisine İslam dünyasını teşkilatlandırmak ve memleketimizi kurtarmak için çalışmaya başlamış olduğunu bildirmişti. Bol bol ben kelimesini kullanarak Mustafa Kemal'e Sovyet liderleriyle içli dışlı olduğu izlenimini vermek istiyordu. Yalnız silah değil asker yardımı da sağlayabilecekti. Buraya gelen arkadaşlardan bir takım zorluklarla karşılaştığını öğrenmiş bulunuyorum diyordu. Bunu zaten tahmin etmiştim. Bununla birlikte Ruslardan alınacak yardımın pek önemli olacağını sanmıyor. Akıl öğretircesine, onun için sen memleketteki anlaşmazlıkları yatıştırmaya çalışsan daha iyi edersin diyordu. Mustafa Kemal bu mektuplara oldukça nazikçe cevap verdi. Bazı işler için Enver Paşa'dan yararlanabilirdi. Şimdiye kadar olduğu gibi, hilafet adına hareket ederek hem İngilizleri yenmek hem de Ruslara karşı bir denge sağlamak için İslam aleminden yararlanmayı düşünüyordu. Bu bakımdan Enver Paşa'nın doğudaki çeşitli ulusçuluk hareketlerini birleştirmek yolundaki düşüncesine uygun bulmuştu. Ancak ona Rusya'nın şüphesini uyandırmaktan başka bir şeye yaramayacak olan bir pan-İslam macerasına atılmaktan kesin olarak kaçınmayı öğüt verdi. Mustafa Kemal, Cemal Paşa'nın mektubuna da aynı terimlerle ama biraz daha teklifsiz bir tonla cevap vermişti. İkisine de Moskova ile varılacak anlaşmanın daha fazla gecikmeyeceğini umduğunu bildiriyordu. Gerçekten Moskova'da bir dostluk anlaşması parafe edildi. Yusuf Kemal Bey bunu alarak Türkiye'ye döndü. Dipnot: Yusuf Kemal Tengirşenk. Moskova'dan ayrılırken bindiği trene 1 milyon altın ruble ile, ki bunun çoğu Ankara'daki memur maaşlarının ödenmesine harcanacaktı. Yardımın sembolik nitelikte ilk takside olarak silah, cephane ve donatım yüklenmişti. Bunlar Karadeniz'den motorlarla Türkiye'ye taşınacaktı. Ne var ki birkaç gün sonra Çiçer'in Bekir Sami Bey ile konuşurken sınır meselesini ortaya atarak Van ve Bitlis vilayetlerinin Ermenistan'a verilmesini istedi. Türkiye'ye yapılacak yardım bu prensibin kabulüne bağlıdır diyordu. Mustafa Kemal bunu duyunca kaybedecek vakit olmadığını anladı. Çiçeri'nin tekliflerini kesin olarak geri çevirdikten sonra orduya Ermenistan üzerine yürümek emrini verdi. Böylece Kazım Karabekir'in sabrını taşıran uzun bekleyişin sonu gelmişti. Saldırısının amacı 1877 savaşında Ruslara bırakılıp 1918'de Enver Paşa tarafından geri alınmış, fakat mütarekede İtilaf devletlerinin zoruyla yine kaybedilmiş olan Türkiye'nin Ermeni vilayetlerini, Kars, Ardahan ve Batum'u tekrar ele geçirmekti. Karabekir ordusuyla 20 Eylül'de saldırıya geçerek Sarıkamış'ı zapt etti. Biraz moladan sonra Kars'a yürüdü ve orayı da mukavemet görmeden aldı. Ermeni Rus komutanı bu sırada uykudaydı. Yaveri düşman şehre girip de karargahı basıncaya ve binlerce esir alıncaya kadar kendisini uyandırmaya cesaret edememişti. Kazım Paşa'nın ordusuyla başa çıkacak durumda olmayan Ermeni ordusu, darmadağın bir halde Arpaçay'a doğru çekildi. Türklerin misillemeye girişmelerinden korkan sivil halk da panik halinde arkasına takılmıştı. Kars'ın ele geçtiği haberi Ankara'da büyük bir sevinç yarattı. Mustafa Kemal karargahını gar yakınındaki bir binaya taşımış, Ziraat Mektebi'ndeki büyük salonda gittikçe artan mahiyetini yerleştirmek için bölmelere ayrılmıştı. Halide Edip geçirdiği bir hastalıktan sonra buraya gittiği zaman gözlüklü şişman bir adam karşısına çıkarak "Sefa geldiniz, uğur getirdiniz. Şark'tan şimdi aldığımız bir telgrafa göre Kazım Karabekir Kars'a girmiş" dedi. Bundan sonra küçük bölmelerde oturan subaylara seslenerek "Şark kısmını idare edenler bu akşam tatlı yiyecekler, garp kısmında olanlar pırasa yiyecekler" dedi. Etrafını 20 kadar erkan-ı harp zabiti aldı. Neşeli, şişman zabit, Mustafa Kemal Paşa'nın yanında hizmet eden yüzbaşı Tevfik'ti. Dipnot, Tevfik Bıyıklıoğlu. Kars'ın işgali bizim ümitsiz vaziyetimize tek ışık olmuştu. Miralay İsmet Bey de çok sevinmişti. Geldi, hemen oturup Kazım Karabekir'i tebrik edelim dedi. Derhal bir tebrik telgrafı yazdık. Ermenilerin Çiçerin'e başvurmalarından bir şey çıkmadı. Başkan Wilson'dan da ancak uzlaşmazlıkların halli yolunda aracılığa hazır olduğuna dair boş bir cevap aldılar. Bunun üzerine mütareke istemek zorunda kaldılar. Eylül başlarında Gümrü'de Türklerle Ruslar arasında bir anlaşma imzalandı. Türkiye, milli hükümetin imzaladığı bu ilk uluslararası anlaşmayla Aras ve Arpaçayı boyundaki eski sınırlarına kavuşmuştu. Bu arada Ruslar Vrangel ordusunu yenmişlerdi. Rus göçmenleri İstanbul'a akın ettiler. Getirdikleri mücevherleri yok pahasına satarak açık gözleri zengin ediyor, gazinoları canlandırıyor ve yeni İngiliz yüksek komiseri Sir Horace Rumbold'un dediği gibi aslında bir sefahat merkezi olan İstanbul'u büsbütün sefahate boğuyorlardı. Böylece Ruslar da Ermenistan'ın geri kalanını ele geçirmekte serbesttiler. Süvarileri karlı sokaklarda at oynatarak Erivan'a girdikleri vakit ne bir tek silah patlamış ne de halk arasından bir ses duyulmuştu. Parlamento binasının balkonundan verilen nutuklarda Marx ve Lenin'den heyecanlı pasajlar okunuyor. Yaşasın Sovyet Ermenistan, yaşasın Sovyet Azerbaycan, yaşasın Sovyet Rusya. Yakında Gürcistan da Sovyet olacak, arkasından da Türkiye. Kızıl Ordumuz bütün Avrupa'ya yayılacak. Yaşasın 3. Enternasyonel diye naralar atılıyordu. Caddedeki halktan bir ses çıkmıyordu. Bir Ermeni "Kelblak" diye mırıldandı. Dipnot, atma. Memleketi böylece Birleşik Sovyet Sosyalist Ermenistan Cumhuriyeti olmuştu. Dipnot, Oliver Baldwin, Six Prisons and Two Revolutions. Bunu izleyen aylarda Türklerle Ruslar, Transkafkasya'nın geri kalan kesimini aralarında bölüştüler. Ruslar Gürcistan'a girerek orada da bir Sovyet Cumhuriyeti kurdular. Türkler Ardahan'la Artvin'i aldılar. Batum yarışını Kızıl Ordu kazanmıştı. Şimdi bu askeri kazançları siyasi bir kalıba uydurmak işi kalıyordu. Mustafa Kemal Moskova'ya Yusuf Kemal Bey başkanlığında yeni bir murahhas heyeti gönderdi. Heyet bu sefer çok dolaşmadan doğruca Gürcistan üzerinden geçti. Yolda bir Gürcü kişizadesinden uygun fiyatla 5-10 şişe de içki satın aldılar. Moskova'da dostça karşılanmışlardı. Bu seferki konuşmalarını diplomat Çiçerin'le değil, daha makul olduğu görülen gerçekçi Stalin'le yapıyorlardı. Yusuf Kemal Bey'in bundan daha memnun kaldığını göstermesi üzerine, Stalin de iki parmağını başının üzerine kaldırıp oynatarak Çiçerin için "Ne olacak diplomat işte" demişti. Kemalist hükümetle Sovyetler Birliği arasındaki Moskova Antlaşması 16 Mart 1921'de imzalandı. Bu da daha önce parafe edilmiş olan ilk antlaşmanın genel çizgileri içinde kalıyor, yalnız bazı eklemeler yapılıyordu. Taraflar, doğuda yaşayan halkların milli kurtuluş hareketleriyle Rus işçilerinin yeni bir toplum düzeni kurmak uğruna giriştikleri savaş arasında ortak noktalar bulunduğunu göz önünde tutuyor ve ulusların bağımsızlık ve özgürlük haklarını tanıyarak diledikleri hükümet şeklini seçmek konusunda özgür olduklarını kabul ediyorlardı. Her iki taraf da birbirlerine topraklarında bozguncu çalışmalarda bulunmamaya söz veriyorlardı. Böylece Mustafa Kemal ile Stalin, bu iki gerçekçi adam birbirleriyle anlaşarak harita üzerinde bir çizgi çekmişler ve aralarındaki bütün problemleri değilse bile sınır sorununu iki geleneksel düşman Türkiye ve Rusya arasında bugün bile kavgası sürüp giden bir çözüm şekline bağlamışlardı.